Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programı ile tekrar karşınızdayız efendim. Kırk Ambar programına uzun bir ara vermiştik. Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikte bu programı yapıyoruz, hazırlıyoruz. Daha önce takip eden dinleyicilerimiz bileceklerdir, hatırlayacaklardır. Talepler doğrultusunda ve hocamın ve benim de isteğimle tekrar bu programa devam ettirme yönünde bir irade oluştu. Kırk Ambar programını daha önce dinleyenler hatırlayacaklardır. Biz bu programda kültür, medeniyet, sanat, siyaset birçok alanda geniş yelpazede sohbetler yapıyoruz. Hocamızın değerli görüşlerine başvuruyoruz. Burada bazı mülahazalarımız oluyor. Günlük siyasetin dışında daha çok usul açısından, metot açısından, sosyolojik bir yaklaşımla konuları ele almaya çalışıyoruz. Çoğu zaman rutinin, günlük olanın içinde kaybolmamaya özen gösteriyoruz. İnşallah programımız yine bu minvalde bundan sonraki haftalarda da devam edecek. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk,
uzun bir aradan sonra tekrar Erkam Radyo dinleyicileriyle buluştuk. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hafta yine bundan önceki programlarda olduğu gibi programımızın ilk bölümünde Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey'in Yeni Şafak gazetesinde hafta sonları kaleme aldığı yazıları paylaşarak başlıyorduk, hatırlarsanız önceki programlarımızda. Yine bu hafta da 21 Şubat 2016 tarihinde yayınlanan Terör Her Şeyimizi Vuruyor başlıklı yazısını konuşarak başlayacağız hocamızla programa. Hemen ardından programımızın ikinci bölümünde bir gençlik araştırmasına yer vereceğiz. Bu gençlik araştırmalarının metodu, usulü, batıda yapılan araştırmalar, bizde yapılan araştırmalar açısından da konuyu değerlendireceğiz. Hem de özelde bu gençlik araştırmasının sonuçlarını değerlendirmiş olacağız. Bu arada şunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey, sizinle buluşamadığımız bu uzun süre içerisinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı oldu. Hocam, bu vazifenizden dolayı da sizi tekrar tebrik ederiz.
Sağ ol, teşekkür ederim.
İnşallah güzel, hayırlı vazifelere hocamız önceden olduğu gibi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde olduğu gibi burada da inşallah güzel hizmetler ortaya çıkaracaklardır. Hocam, hafta sonu Terör Her Şeyimizi Vuruyor yazınızda terörün etki alanının genişlediğini, Orta Doğu'nun birçok ülkesinde gökyüzünü alevler ve dumanlar kapladığını, Türkiye'nin, Suriye'nin, Irak'ın, Yemen'in, Libya'nın bu terör olaylarından etkilendiğini vurguluyorsunuz. Tabii orada iki önemli mesele var. Gündemde de önemli olan bu. Terör örgütleri hususunda ülkeler anlaşamıyor.
Evet.
Böyle bir izlenim var. En son bunu bu PYD örgütünün terör örgütü mü değil mi tartışmasında, evet, da gördük. Amerikalılar işte terör örgütü değil, IŞİD'e karşı savaşıyor, o yüzden destekliyoruz diyorlar. İşte biz PKK'yla onun birlikteliğinden bahsediyoruz. Yani böyle cepheler karışmış durumda,
evet,
ittifaklar, ha, karışmış durumda, her şey birbirine karışmış durumda. Bu kaosu genel olarak terörün tek, evet, nitelendirilememesini, yani, evet, genel bir tanımının olmamasını, bu tür grupların herkesçe kabul edilen terör örgütü olmamasının sebebini neye bağlıyorsunuz, hı, acaba?
Şimdi ben de teşekkür ederim yaptığınız güzel bir sunuştan dolayı. Programımızın hayırlı olmasını diliyorum. Kırk Ambar gerçekten içinde farklı şeylerin olduğu bir program. Yani işte kültür var, sosyoloji var, siyaset var, fikir var. İnşallah aynı şekilde devam ederiz. İnşallah Allah'ın bize vereceği nefese daha iyisi olur diyelim. Tabii terör sadece ortak bilimsel bir tanımla, ortak bir algılamaya yol açacak bir şey değil açıkçası. Yani dünyada birçok konu bilimsel araştırmalarda ortak bir tanımla tanımlanmıyor. Yani diyelim işte medeniyet kavramını üzerinde herkesin uzlaşacağı bir tanım çıkmaz. Bu terör için de söz konusu, fakat bundan öte sonuçta insanların ne yapmak istedikleri, amaçları, birbirini algılamaları çok önemli. Orta Doğu'da özellikle Arap Baharı'ndan sonra bir dönem başladı. Arap Baharı daha işte Osmanlı'dan sonra kurulan bölgesel düzenin devam edemeyeceğinin bir ifşasıydı aslında. Bunlarla daha çok devam edemezdik. Çeşitli toplumsal hareketler vardı, çeşitli talepler vardı. Dünyada gelişen teknolojiler söz konusuydu. Dolayısıyla İslam toplumlarının kendilerini yenilemesi gerekiyordu. Ve mevcut olan düzen bütünüyle çöktü. Ve yeni bir düzen de bir türlü kurulamıyor. Ve terör, çatışma ve kaos yaşanıyor. Siyasal krizler, siyasal boşluklar, düzenlerin sarsılması ve onların yerine yenisinin konulamaması böyle bir sonuç ortaya çıkarıyor. Bir, bölgesel olarak bu önemli. Bölgenin kendi içindeki siyasi krizlerinden ve boşluklarından kaynaklanan bir yön var. Ve bundan dolayı terör ortaya çıkıyor. Yani mesela işte diyelim İhvan-ı Müslümin'in siyasi rekabetine imkan verilseydi, yeni bir düzen kurulma noktasında alternatifliğinin önü açılsaydı, belki bunlar olmayacaktı. Onlar toplumları da sistemleri de yenileyeceklerdi ve yeni bir düzen kurulacaktı birçok ülkede. Buna müsaade edilmeyince bu defa insanlar silaha sarılmaya başladılar. Bir de bunun uluslararası cephesi var. Bu yeni işte silaha sarılma, düzensizlik, kaos, siyasi boşluk ve bu boşlukta doğan terör olaylarını destekleyerek kendisine uluslararası düzeyde çıkar sağlayan ülkeler var. Yani Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Fransa, İngiltere, evet, gibi ülkelerin İslam dünyası üzerinde çeşitli emelleri var, çıkarları var. Mesela dünyanın en büyük enerji potansiyelinin, üretiminin olduğu yer bu bölge. Dolayısıyla bundan pay alan, buna el koyan ülkeler var. İsrail'in güvenliğini kendisine birincil vazife gören Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler var. Ve bundan dolayı bu amaçlarına hizmet edecek biçimde bu terör örgütlerini kullanan, yeni terör örgütleri üreten uluslararası düzenler var. Bütün bunların sonucunda terör dediğimiz her şeyi yakan, yıkan, tarumar eden, etrafı, evet, yangına çeviren hareketlerle karşılaşıyoruz. Sadece Suriye'de onlarca terör hareketiyle karşılaşıyoruz. Yani El-Kaide diyoruz, IŞİD diyoruz, başka bir şey diyoruz. İşte Hizbullah, daha önce terör demiyorduk ama Hizbullah'ın Suriye'de yaptığı eylemler hakikaten terör eylemleri. Dolayısıyla İslam dünyasında sorunlar çözülmeye çalışılırken tam tersine, yani sorunlar var ve bunlar çözülmüyor, tam tersine kavga ediliyor, savaş var ve bu da doğrudan devletlerin birbiriyle savaşması değil, devletlerin terör örgütleri üzerinden savaşmalarıyla olaylar gerçekleşiyor.
Ya taşeron örgütler, evet, bunlar oluyor aynı,
yani
zamanda.
Onları kuruyorlar, onlara destek veriyorlar veya onların bir potansiyel var olma imkanları var. Bunlardan yararlanarak onları destekliyorlar ve böylece o örgütlerin de onların amaçlarına hizmet etmesi sağlıyorlar. Yani işte diyelim PYD Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki çıkarlarına hizmet ediyorsa, PKK hizmet ediyorsa, Amerika Birleşik Devletleri bunları destekleyebiliyor. Burada Türkiye ile olan ilişkilerine sadece bakmıyor, kendi çıkarlarına bakıyor orada.
Hocam şunu sormak istiyorum o arada, evet, bir. Eskiden şu olurdu, biz bilirdik ki PKK başta, evet, olmak üzere bu tür terör örgütlerini devletlerin işte istihbarat ajanları, istihbarat yapıları gizlice destekler. Onlara silah, evet, satılır, eğitilir. Ama bu geldiğimiz noktada böyle artık, yani alenen başka bir devletin işte terör örgütü olarak gördüğü, başka bir devlete zarar veren bir, evet, örgüt başka bir devlet tarafından destekleniyor. Şu an sanki bu aleniyet daha çok ortaya çıktı. Bu sonrası için ben bunu biraz daha böyle büyük bir kaos olarak görüyorum.
Yani tabii.
Yani bu çünkü Birleşmiş Milletleri etkiliyor, orada alınacak evet, kararları etkiliyor. Evet. İşte Amerika ve Rusya hala iki süper evet, güç. Onların evet, desteklediği bir örgüt sanki terör örgütü de olsa bir meşruiyet kazanıyor gibi bir havaya büründü.
Evet. Doğru. Yani bir defa bir şeyin terör olup olmaması her şeyden önce hukuk düzeniyle ölçülen bir şeydir. Yani hukukun kurallarının dışında şiddet kullanılıyorsa bu terördür. Bir devlette, bir ülkede şiddeti kullanma meşruiyeti sadece devletlere aittir. Hukuk düzenini temsil eden iradeye aittir. Ve bunu nerede, nasıl kullanacağını da yine kanunlar belirler. Bunun dışında kullanan topluluklara terör adı veriliyor. Somut olarak bu aslında.
Evet.
Fakat dediğin gibi bir de fiili durum vardır. Yani bir devlet bir yerde bir güce sahipse bu gücünden, kudretinden yararlanarak kanunları, hukuku çiğneyebiliyor. Fiili durum ve güçten dolayı kanunlar ikincileşiyor, kanunlar uygulanamıyor, hukuk çiğnenebiliyor. Yani gücün meşruiyeti kanunun meşruiyetinden daha fazla öne çıkıyor.
Evet.
Orta Doğu'da Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın yaptıkları da bu. Yani bunlar dünyanın en büyük güçleri, teknolojileriyle, askeri yapılarıyla, istihbarat örgütleriyle. Dolayısıyla yaptıkları bizzat kanun oluyor.
Evet.
Yaptıklarına ayrıca bir kanun aramaları gerekmiyor fiili durum halinde. Bu o zaman uluslararası hukuk dediğimiz şeyi tamamıyla tarumar eden, tamamıyla devre dışı bırakan bir şey. Bu terörün böyle bir takım uluslararası güçlerin siyasetlerine araçsallaşması kısa vadede belki işte bu terör grupları nerede varlarsa orada olumsuzlukları yansıyor. Ama genel manada uzun vadede sadece buraya yansımıyor. Yani işte Suriye'de bu terör olayları yaşanıyorsa sadece Suriye coğrafyası, Suriye toplumu bundan etkilenmiyor.
Evet.
Sadece Irak etkilenmiyor. İşte Türkiye etkileniyor, Avrupa ülkeleri etkileniyor.
Bir mülteci değil krizi, mi? Sığınmacı krizi
yani
var.
Bunlar çıkıyor ortaya. Bunlarla beraber işte giden teröristler var. Bunlarla beraber giden suç şebekeleri var, mafya grupları var.
Silah satışları var.
Dolayısıyla aslında birçok toplum çeşitli tehditlerle karşı karşıya geliyor. O nedenle hep söylüyoruz, küreselleşmeyle birlikte dünya toplumları birbiriyle ilişkili hale geldi. Gerçekten de öyle. Yani bir yerde biz terörü destekleyelim ve sadece oradakiler etkileniyor, biz etkilenmeyeceğiz demek zor.
Evet.
Orada bomba patlıyorsa o bombanın kelebek etkisi dünyanın birçok yerinde yansıyor. Evet. Birçok yerinde görülüyor.
Hocam, etki demişken yazınızda da belirtiyorsunuz. Bu özellikle bu son yıllardaki Suriye Savaşı'nda ve son birkaç aydır Türkiye'nin güneydoğusunda süren o şehir çatışmalarında da bir şey yaşanmaya başlandı. Yani ilk defa yaşanıyor ya da biz şahit oluyoruz. İşte camiler şey haline getiriliyor teröristler tarafından.
Evet.
Mevzi hale getiriliyor. İşte siz yazınızda da belirtiyorsunuz mesela Halep, değil mi? Yani
evet,
orada da bir tarih var, ciddi bir tarih var. Camiler bombalanıyor, bir takım kadim eserler bombalanıyor. Ve ambulanslar vurulmaya başlandı Türkiye'de de.
Evet.
Hani
evet,
böyle bir tamamen terörün kendisi pervasız bir hareket ama iyice böyle bir pervasız bir hareket olmaya evet, başladı. Yani yani savaşta bile yapılmaz denilen bir takım evet, hani hukuk, insanlık ölçüleri vardır. Onların bile aşındığını, çiğnendiğini evet, görüyoruz. Yani bu açıdan olaya nasıl bakmak gerekiyor?
Yani terörün ciddi anlamda yapısı ve fonksiyonu değişti aslında. Yani bu yeni dönemde o nedenle terör sadece belli bir alanda mevzi kazanmıyor. Sadece belli bir şeyi hedefleyerek onu vurmuyor. Çok daha geniş etkilere sahip olabiliyor. Biz bunu çok acı bir biçimde yaşıyoruz Türkiye'de. Bölgemizde yani Suriye'de, Irak'ta, Türkiye'de, Ürdün'de, Yemen'de, Libya'da birçok yerde bunu yaşıyoruz. İşte tarihi yapılarımızı vuruyor. Tarihi yapılarımızı vurması, yıkması sadece maddi olan işte bir kubbenin, bir tuğlanın efendim bir ne bileyim herhangi bir caminin bir maddi parçasının, bir çarşının yok olması değil. Bütün o çarşıyla, külliyeyle, efendim işte sokakla, kubbeyle, minareyle bir miras yok oluyor.
Bir tarihi yok ediyorsun.
Bir tarihi, bir hafızayı yok ediyoruz. Bir hafıza yok oluyor. Toplumun üzerinde kendi kimliğini kurduğu bu hafızanın yok olması, toplumun önemli bir parçasının yok olması manasına geliyor. Sur'da yine söylediniz mesela, birçok tarihi eserler orada şey görüyor, zarar görüyor. Bunlar yok ediliyor. Ve bunlar pervasızca yok ediliyor. Bunlar şiddet için kullanılıyor. Yani şiddet her şeye yansıyor. Başlangıçta sadece hani şiddet
insana işte, karşıyken
sadece şeye karşı insana da değil. Yani sadece diyelim askeri yapılara, güvenlik, evet, yapılarına yönelmiyor.
Yönelmiyor.
Bütün terör bugün sivil her şeyimize, insanlara yöneliyor. Sivil insanlara yöneliyor. Ya yani Sur'da da gördük.
Ankara'daki 200, patlamalar.
100 bine yakın insan göç etti mesela. Mahallesini terk etti.
Demografik yapıyı değiştiriyor.
Bu, tabii yani demografik yapıyı değiştiriyor. İşte 3 milyon insan yaşıyor Türkiye'de. Kilis'te yerlilerden çok gelen göçmenler yaşıyor mesela.
Evet.
Aynı şekilde. Antep'te yine ciddi anlamda büyük bir nüfus var gelen. Bu demografi yapının değişmesi kadar sosyal yapı da değişiyor. Yani insanlar mahallelerini terk ediyorlar. Aileleri parçalanmaya başlıyor. Kendi kültürel yuvalarını terk ediyorlar.
Evet.
Gidip başka yerlere yerleşiyorlar. Orada yeni bir hayat kurması, mahallelileşmesi, onlarla aşina hale gelmesi ciddi anlamda bir zaman gerekecek. O nedenle terör burada sadece askerlerimizi, polislerimizi vurmuyor. Sivillerimizi vurmuyor. Ailelerimizi vuruyor. Mahallelerimizi vuruyor. Kültürel yapılarımızı vuruyor. Ve birçok şeyimizi vuruyor.
Toplumun kimyası değişiyor.
Toplumun kimyasını değiştiriyor. Yani burada hakikaten toplumun bağışıklık sistemini yok etmeye yönelen bir tehdit var.
Evet.
Toplumun her şeyini sarsmaya yönelen bir tehdit var.
Şu bile konuşuluyor hocam. Evet. İşte Suriyeli mültecilerin, sığınmacıların daha ucuz imkanlarla istihdam edilmesinden dolayı Türkiye'de bir ciddi bir iş krizinin de ortaya çıktığı söyleniyor. İşverenlerin bunu istismar ettiği söyleniyor.
Evet.
Yani siz bu paraya çalışmıyorsanız ben daha ucuza çalışan işte mülteciler, sığınmacılar bulurum diye.
Evet.
Yani tüm kimya bozuluyor. İstihdamı
da etkiliyor burada. Evet. Yani çok doğru.
Evet. Hocam bu bölümün sonunda terörü konuşuyoruz. Siz yazınızda da belirtiyorsunuz. En önemli konulardan birisi tabii teröre bir çözüm bulmak lazım.
Evet.
Yani bunun sadece güvenlik önlemleriyle, askeri önlemlerle olmayacağı da ortada.
Evet.
Bir güvenlik merkezi haline getirdi siyaseti terör.
Evet.
Siz de bunu vurguluyorsunuz. Siyasetin alanı daraldı ve sanki işte hainler ve vatanseverler safına bölündü siyaset.
Evet.
Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani zaten çözüm süreci de böyle başlamıştı.
Evet.
Güvenlik merkezli siyasetin ya da önlemlerin yeterli olmayacağı varsayılmıştı. Evet. Bu iş sadece askerlere bırakılacak bir mesele değil denmişti. Evet. Siyaset daha etkin rol oynamıştı. Fakat orada da hani tekrar bir başa dönmüş olduk şimdi.
Evet.
O da
evet,
denendi ne yazık ki. O hep bizim bir kızıl elmamız olarak duruyordu.
Evet.
Ya siyaseti hiç devreye sokmadık. Yani askerler biraz kenarda dursun, siyasetle bunu çözelim deniyordu. O da şimdi denenmiş oldu ve böyle bir fasit bir daire haline gelmeye başladı.
Evet.
Siyasetin alanı nasıl genişletilebilir bu esnada?
Yani Türkiye'nin tabii en büyük şanssızlığı Arap Baharı'nın ve Suriye meselesinin ortaya çıkmasıydı. Suriye meselesi olmasaydı gerçekten Türkiye'nin başlattığı işte demokratik açılım, milli birlik ve kardeşlik projesi, ondan sonra çözüm süreci, bu aşamalarla çok önemli şeyler yaptı Türkiye. Sorunu çözmenin son aşamasına gelmişti. Ama Suriye gibi bir meselenin ortaya çıkmasıyla işte terör örgütünü yeniden yapılandırarak onlara yeni hayaller sundular ve bu çözüm sonuç sonlanmadı. Ve yeniden terör eylemlerine başladı ve Türkiye'de buna karşı durmak üzere güvenlik politikalarına yöneldi. Böyle bir nesnel süreç var. Fakat sonuçta bu nesnel süreçle geldiğimiz noktada siyasetin de bununla fazla angaje olması problemiyle karşılaşıyoruz. Yani 90'larda güvenlikçi politikalar vardı yoğun bir biçimde. Fakat siyasi alandaki tartışmalara bakalım. Mesela işte Refah Partisi, ANAP, DYP, CHP, önce SHP'ydi. Bunların tartışmalarında yine yani terör meselesini askerlere havale etmişlerdi. Pek konuşmuyorlardı ama diğer meselelere de çok demokratik bir dil vardı, rekabet vardı, tartışma vardı. Bugünle mukayese ettiğimiz zaman bugün ise siyaset ciddi anlamda bu terör meselesiyle paralelleşen, onun gündemiyle bütünleşen bir siyasi manzarayla karşılaşıyoruz. Problem olan bu.
Evet.
Yani terör her gün canımızı alıyor, birçok yerleri yakıp yıkıyor. Bundan bir hissiyata yöneliyoruz tabii olarak. Bunun üzerine de siyaset de kendi gündeminden çıkıp bununla bütünleşen bir gündemin içinde konuşuyor ve bir dil kullanıyor. O zaman da en problemli olarak vatanseverler ve vatan ve hainler diye bir kategori ortaya çıkıyor. Bir sınıflama ortaya çıkıyor. Bu tehlikeli bir sınıflama. Yani askerler böyle bir sınıflamayı kullanabilir. Savaşan bir adam için iki şeyin dışında bir şey yok. Ya dostumsun ya düşmanımsın yani. Cephede savaşıyorsun, somut bir şey. Ama Türkiye'de siyaset yapıcılarının aynı role bürünmesi problemli bir şey. Çünkü onların görevi o terörü pratik olarak müdahale ederek onu durdurmak değil. O görevi şu an çatışanlar, askerlerse, işte güvenlik birimleri ise, polislerse bunu yaparlar. Lojistik destek için ne gerekirse hükümet bunu sağlar. Ama bunun yanında hükümetin Türkiye ile ilgili, bölgeyle ilgili sorunları bu güvenlik politikasından bağımsız bir biçimde sadece hükümet değil, muhalefetin de bunları konuşmaları, tartışmaları ve yürümeleri gerekir. Yani işte nedir bu? Kalkınma meselesi var, eğitim meselesi var, demokratikleşme var, Avrupa Birliği var, dış politika var. Dış politika sadece Suriye ve Orta Doğu da yok. Yani Kafkaslar var, Balkanlar var değil mi? Afrika var,
evet, evet.
Avrupa var, Amerika var, Uzak Asya var. Bütün bunlarla ilgili Türk siyasetinin konuşması, tartışması ve yolunu yürümesi gerekiyor. Bu gözlemlediğim kadarıyla burada biz zafiyetler yaşıyoruz. Burada yürümeye devam etmiyoruz. Aksak yürüyoruz, sakat yürüyoruz, durarak yürüyoruz. Daha çok bu terör olaylarının yoğunluğu ve onunla paralelleşmenin getirdiği bir tutum nedeniyle işte o vatanseverler ve hainler, farklı düşünen, bizden farklı düşünen insanları terörle özdeşleştirerek yorumlama tutumuna giriyoruz.
Evet.
Yani bu sadece tabii bir partinin bir teröristin cenazesine gidip ona katılması ile ilgili bir husus değil. Elbette bu ülkenin canına okumuş, yani bu ülkenin en güvenlik, yani güvenliğinin beyni olan Genelkurmay'ın merkezine kadar gelip bombayı patlatmış, orada askerlerimizi katletmiş bir adamın, bir caninin gidip taziyesine gitmek hakikaten bu hukuksal olarak da affedilecek bir şey değil yani bu. Güvenlik politikasından öte, demokrasi açısından da bu böyle.
Ahlaklı bunun olmadığı kesin.
Ne ahlaki ne hukuksal, evet, bir şeye sığmıyor bu. Bunun hukuksal olarak ne gerekiyorsa yapılmalı. Ama bizim bahsettiğimiz daha geniş bir şey. Yani siyaset Arapça bir kavram. Ona baktığımız zaman sorun çözme deniyor. İdare etme deniyor. Sanat deniyor. Değil mi?
Evet.
Sanatta bir dil vardır. İşte problem çözme diyoruz. Uyumlu hale getirme, idare etme diyoruz. Bütün bunlarla Türkiye'nin sadece bu teröre boğulmaması, siyaseti bu perspektifle ele alarak siyasetçilerin kendi rollerini oynaması.
Evet.
Askeri rollere soyunmaması bence önemli. Hem muhalefet için hem hükümet için, yani belli bir kişi için veya grup için demiyoruz. Türkiye'nin genel siyasi durumunda böyle bir zafiyet var.
Evet. Umarız hocam siyaset alanı tekrar genişler.
Evet.
Tekrar tabii bu terörü yok etmek kadar teröre sebep olan yolların da,
evet,
tıkanması, giderilmesi gerekiyor. Bu da o siyaset alanının genişletilmesiyle daha çok herhalde sağlanacak. O tür önlemlerin alınması gerekiyor. Bu bölümde de bir gençlik araştırmasına dikkat çekeceğiz. Bu hem bu gençlik araştırmasının sonuçları önemli, onu hocamızla yorumlamaya çalışacağız. Hem de bu tarz yapılan çalışmaların yöntemi, usulü konusunda da Ergün Yıldırım Bey'in, kendisi sosyolog, değerlendirmelerini de almak istiyorum ben. Hocam, siz daha önceki programlarımızda da bu tür sınıflamalara karşı çıkıyordunuz ama işte Y nesli diye bir nesilden bahsediliyor. İşte bunlar şu an yaşları 25-35 yaş arasında olan bir gençlikten bahsediliyor. Biraz daha işte bu milenyum çağı denilen çağın nimetlerinden yararlanmış bir gençlik bunlar. Bununla ilgili bir araştırma yapıldı. Ben o araştırmanın hem sonuçlarını sizinle bir paylaşmak istiyorum, hem de bu çalışmayı yapan şey de önemli, enstitü de önemli. Türkiye'de bir enstitü var bununla ilgili çalışan. Hem de Milenyum Diyaloğu ve Avrupa İlerici Görüş Vakfı diye bir vakıf.
Evet,
bunu yapıyor.
Milenyumcu herhalde.
Evet, birçok Avrupa ülkesinde bu çalışma yapılıyor. Türkiye'de de bunu destekleyen Toplumcu Görüş Enstitüsü diye biraz daha sol tandanslı bir enstitü bu çalışmayı desteklemiş. Ben araştırmanın bazı sonuçlarını değerli dinleyicilerimizle ve sizinle paylaşmak istiyorum. 15 ila 34 yaşlar arasında yaklaşık 1000 kişiyle görüşülmüş Türkiye'de. Ve çıkan ilginç sonuçlardan birisi şu hocam: Avrupa Birliği'nde siyasetle en ilgili genç nesil Türkiye'de bulunuyor. Türkiye'de 15-35 yaş arası gençlerde siyasete ilgi %24.
30-35.
15-35 yaş arası hocam. 15-35 yaş arası. Türkiye'de %24'ü bu yaş aralığındaki İnsanların, gençlerin %24'ü siyasete ilgi duyuyor. Almanya'da %20, İtalya'da %19, Avusturya 18 ve İngiltere'de de %17. Yani bizde bir siyasete daha bir ilgi olduğu gözüküyor. Yine gençlerin en çok ilgi duyduğu...
Şimdi bunu konuşalım mı?
Bunu konuşalım isterseniz hocam. Yani bizdeki bu siyaset ilgisi nereden kaynaklanıyor?
Şimdi bunlar, böyle rakamlar var ama bu rakamların dili nedir diye bakmak gerekiyor. Bu rakamların sosyolojisi nedir? Avrupa Birliği ile mukayese ediyoruz. Bir de acaba Orta Doğu ile mukayese etsek aynı sonuç çıkar mıydı diye sormak gerekiyor. Çıkmazdı. Çünkü
hangi
Avrupa,
açıdan hocam?
Şundan dolayı: Avrupa Birliği'nde siyasi istikrar var. Yani belli bir biçimde demokrasi oturmuş, hukuk devleti var. Ondan sonra siyasi partiler
zaten ihtiyaç kalmamış.
Tabii bugün siyasi partiler oturmuş. İkide bir kurulan, yıkılan partiler yok. Ondan sonra bir siyasi liderin değişmesiyle, bir hükümetin değişmesiyle hiçbir zaman temel demokratik ilkeler veya temel hukuk ilkeleri veya devletin dayandığı esaslar değişmez. O nedenle genel olarak toplumda devlet üzerine, siyaset üzerine bir uzlaşma var, bir konsensus var. O nedenle siyaset çok uğraşılması gereken bir mesele olarak algılanmıyor. Ama Türkiye'de ise biz hala devletle bireyin, devletle toplumun kuracağı ilişkiler konusunda bir takım sorunlar yaşıyoruz. Hala biz işte diyelim ki yeni anayasayı yapamadık ve anayasamız darbe anayasası. Dolayısıyla bizim siyasi varlığımız tam bir istikamet sahibi değil. O nedenle bunu tartışmak, bunu konuşmak gerekiyor. Herkese değiyor. Yani işte bir siyasi daralma yaşadığımız zaman Türkiye'de siyasi kaoslar yaşanabiliyor. Siyasi çatışmalar yaşanabiliyor. Siyaset etrafında kısmen onunla ilişkili terör olayları yaşanıyor. Bundan dolayı gençlerin çok fazla siyasetle ilişkili olması normal bir şey. Öte yandan Almanya'da %20, İngiltere'de %18... İngiltere'de İşçi Partisi de iktidara gelse, efendim Sosyal Demokrat ve Muhafazakar Parti de iktidara gelse çok fazla şey değişmiyor. Yani siyasal düzen belli, kuralları belli, esasları belli, yapacakları belli, ekonomisi belli. O haliyle devam ediyor. Ondan dolayı insanlar pek ilgi göstermiyorlar siyasete.
Evet, aslında. Evet. Hocam, yine bu araştırmanın başka bir sonucu da şu: Türkiye'de bu işte milenyum nesli denilen bu neslin en çok ilgi duyduğu alanlar sinema, müzik ve teknoloji. Sinema işte %92, müzik %91, teknolojide %89 gözüküyor. Burada ben şunu sormak istiyorum hocam, bu sonuçtan da yola çıkarak. Mesela başka yine önem sıralamasında sizin için ilk üçte ne var diye sorulmuş bu gençlere. Davranış ve ifade özgürlüğü, sağlık ve mutluluk cevabını vermişler sırayla.
Evet.
Şimdi tabii ben de gençlerle ilgileniyorum. Yani gençlerle ilgili hizmetler yapıyorum.
Evet.
Yani mesela sinemanın %92 gibi bir oranla ilgi duyuluyor olması, gençlerin en çok ilgi duyduğu alanlardan biri olarak kabul edilmesi, müziğin, teknolojinin aynı şekilde. Bir taraftan da siyasete ilginin çok olduğu söyleniyor aynı araştırmada. Biz biliyoruz ki sinema, müzik, ki bugün işte teknoloji denilince onu üretmekten ziyade kullanma kastediliyor burada büyük ihtimalle. İşte tablet, bilgisayarlar, akıllı telefonlar filan.
Evet.
Bu ikisi arasında bir tenakuz yok mu? Yani sinema, müzik, teknoloji biraz daha tamam, evet, sanatsal yönleri olmasına rağmen bir bohem bir hayatı da içeren, evet, şeyler. Bir başıboşluğu da tırnak içinde
yani
kullanıyorum.
Bu,
gençleri yanlış anlamasın ama.
Yok, çok yönlü bir şey var. Bir defa bu tarihsel dönem, yani kuşaklar veya nesiller sınıflaması yapılırken sosyolojide daha çok toplumların önemli değişmeler yaşadığı dönem şeyler, durumlar ölçü alınıyor. Yani işte 68 kuşağı deniyor. Neden?
Evet.
68 tarihinde önemli bir dönemeç, bir dönem var, bir kırılma var. Ondan sonra işte aslında şey diyor, Soğuk Savaş'ın sona ermesi 90'lar mesela, önemli bir kırılma anı. 2000'li yıllar neoliberal politikaların, postmodern kültürün yaygınlaştığı bir dönem. Mesela bu da benim yaptığım bir dönem var. Yani
evet,
bunlar X, Y diyor. Bunlar işletmecilerin uyduruk, Amerikalı işletmecilerin uyduruk şey,
tanımlamaları.
Ama daha ciddi sosyoloji teorilerine veya siyaset bilimi araştırmalarına bakılırsa bu tarihsel şeyler, kırılma anları dikkate alınır. Yeni bir üretim biçimi, yeni bir teknolojik dönem, uydu teknolojilerinin yaygınlaşması mesela. Küreselleşme bunları getiriyor. Postmodern kültür getiriyor ve dolayısıyla gençlik bu neoliberal tüketim toplumu, postmodern kültür, bunlar içinde yaşamaya başlıyor. Gençlik tabii özgürlük, sağlık ve mutluluk, işte neoliberal tasavvurun önerdiği bir şeydir bu. Daha çok mutlu olmak, yani mutlu olma derken de bunu huzurlu olmak anlamında algılamamak gerekiyor. İnsanın
hazla
yaşaması.
Haz duymak.
Yani daha çok işte hani o
keyif
işte
almak.
Bir film vardı, Amerikan filmi. İşte sev, dua et ve ye.
Evet.
Yani böyle bir üç ismi merkeze alan bir film. Dolayısıyla Amerikan filmleri de bunu destekliyor. Bu filmlere baktığımız zaman, reklamlara baktığımız zaman, popüler kültüre baktığımız zaman bunlar birbirini tamamlıyor ve dünyada bugün hakim olan şeyler bunlar. Bu bunun imgeleri, bunun mesajları, bunun ideolojileri en fazla televizyonlar ve sinema tarafından üretiliyor. O nedenle en fazla tüketilen şey burada işte sinema öne çıkıyor. Özgürlük diyoruz tabii, birey
özgürlüğü.
Yani bireyin özgürlüğü.
Yani
burada da birey...
Bu bir ülkü, mefkure özgürlüğü değil mi hocam?
Siyasi nitelik taşıyan, fikri nitelik
taşıyan
bir
özgürlük değil.
Arayışı değil.
Değil.
Buradaki özgürlük, yani hafta sonumu istediğim şehre gidip gezeyim, istediğim kişiyle beraber dolaşayım, istediğimi yiyebileyim, istediğimi giyeyim, hayatımı yaşayayım. Yani cümle bu, hayatımı yaşayayım. Hayatının yaşaması olarak bunlar dikte ettirilmiş. Yani bu yeme, içme, haz alma kültürü etrafına bir hayat bunlara dayatılıyor. İnsanlara dayatılıyor, bunlara dayatılıyor. Özellikle Soğuk Savaş döneminde daha fikrin, ideolojinin baskın olduğu bir dönemde onun etkisiyle kuşaklar yaşıyordu, yetişiyordu. O dönem hem dönemin biyolojik olarak insanlar artık 70 yaşlarına geldiler, öldüler vesaire, hem de kuşaklar değişmekle kalmadı. Yeni işte neoliberal dediğimiz yeni ekonomi politikalar ortaya çıktı. Küreselleşmeyle dünyanın kültürüyle Amerika'dan üretilen ve dünyaya yayılan bu postmodern kültür yaygınlaşmaya başlandı.
Evet.
Hazı önde tutan, mutlu olmak için haz duymak lazım. Yani olabildiğince dünyayı dünyada yaşamak düşüncesi, bütün bunlar belirleyici oluyor. Sağlık deyince de bu alınıyor. Mesela bu kadar sağlık isteniyor ama mutluluk isteniyor ama herhalde bir araştırma yapılsa en fazla psikolog, psikiyatrist, kliniklerin de açıldığı, en fazla bunların faaliyet gösterdiği tarihsel dönem anda herhalde yine bugündür bu yani. Bu dönemdir yani. Ya
insanların en çok huzursuz tabii olduğu dönem.
Dönemde bu dönemdir aslında. Evet. Böyle de bir paradoks var. Genellikle buna ayna tutulmuyor. Bu nesil tanımlamaları problemli. Bizim düşünce geleneğimizde bizim nesil tanımlamalarımız siz bir şey yaparsınız ve o tanım olur işte. Diriliş nesli denir yani.
Evet.
Büyük Doğu hareketi nesli denir. Tamam mı? Hareket grubu denir.
Asım'ın nesli diyordu Akif.
Asım'ın nesli denir. Yani siz bir fikriyat ortaya koyarsınız, bir çalışmalar ortaya koyarsınız, gençliğe damganızı vurursunuz, o bir nesil olur. Asıl olan budur yani bizim için. Bu tüketim kültürüyle gelen ve geçici olan, suyun üzerindeki köpük gibi geçici olan durumlardır bunlar. Ama büyük kitleleri etkiliyor bu. Çünkü bu kültür kitlesel bir kültürdü. Yani postmodern kültür kitlesel bir kültürdü. Sinema kitlesel bir şeydir. Herkese hitap etmek üzere üretilir. İnsanların hangi cins, hangi sınıf, hangi inanç olmasına bakılmaz. Onların içgüdülerine hitap eden, onların hazlarına hitap eden şeylerdir bunlar. Daha çok şiddet var mesela bu filmlere dikkat ederseniz.
Evet, evet.
Şiddet var, cinsellik var yoğun bir biçimde, hız var.
Bireysellik var,
bireysellik
çok fazla.
Bireysellik var, bohem hayatı var.
Hodgamlık var, yani hodgamlık diğer gamlık var. Yok, kendini düşünen, çıkarını düşünen birisi.
Tabii
biz.
Değer çokluğu var. İyi kötü kaybolmuş yani. Birçok iyiler, birçok kötüler. Veya iyi ve kötünün dışında şeyler. İyi ve kötünün ötesi diyor ya Nietzsche. Zaten evet. Nihilizmin babası Nietzsche.
Evet, evet.
Ya bu şeyde de, bu kuşakta da nihilizm var. Bu kuşağın teröristi de nihilist. O nedenle bu işçilere katılanlar çoğunlukla nihilistlerden çıktığı söyleniyor Avrupa'daki sosyologlar tarafından. Doğru.
Evet.
Nihilist yani. Adam öldürüyor, niye öldürüyorsun yani? Dünyaya büyük bir adalet mi getirmek? İnsanlara daha işte ekonomik olarak adil bir düzen mi sağlamak istiyorsun? Yok, öldürmekten zevk alıyor.
Ya da dinin öngördüğü evet, gerçekten cihat ruhunu mu taşıyorsun?
Evet, onu mu taşıyorsun? Yok, yani sadece bir keyif için insanlar öldürülüyor yani. Haz için insanlar öldürülüyor. O kadar enteresan bir
evet,
şey bu.
Evet, evet. Yani. Hocam gerçekten bu ilginç ama sizin de ifade ettiğiniz gibi şu da önemli. Şimdi bu gençlerin oyalandığı sinema, işte teknoloji,
evet,
buna benzer araçları kim üretiyorsa, hocam aslında nesli de müziği kim üretiyorsa, evet, şu an nesli de o idare ediyor, o manipüle ediyor demek yani. Hani biz bu mana, tabii burada iki açmaz var. Bir, gerçekten gençliğe gündem olacak değerler üretmek. İki, bunlar hocam tamamen sizin de ifade ettiğiniz gibi keyif veren şeyler. Yani o keyif, evet, ve mutluluk tırnak içinde kullandınız siz de. Yani gerçek anlamlarıyla keyif, mutluluk, huzur, sağlık da değil bunlar yani.
Evet.
Belki onların da satıldığı bir meta. Onlar da satılıyor.
Onlar da satılıyor. Ticarileşmiş artık bunlar, evet, yani.
Yani gençlere yani bir şey yapmalarından ziyade hep böyle hani bir durum halinde olma, keyifli, evet, olma, müzik dinleme, sinemada vakit geçirme söyleniyor. Herhalde biraz kanaat önderlerinin, bu işi dert edinen insanların, eğitimcilerin, akademisyenlerin, aydınlarımızın bu konuya, evet, ciddi bir kafa yorması gerekiyor. Hocam, evet, ben bir de şunu soracağım. Bu programımızın ikinci bölümüne başlarken de söyledim. Tabii bizi şu anda bunun sonuçları ilgilendirdi ama bu araştırmaları yapan enstitüler, vakıflar, dernekler, işte Millennium Diyaloğu ve Avrupa İlerici Görüş Vakfı diye bir vakıf bunu yapıyor. Evet. İşte Türkiye'de sol tandanslı Toplumcu Düşünce Enstitüsü bunu destekliyor. Geçmişte de Kırkambar'ın bundan önceki programlarında da sizinle biz böyle birçok araştırma değerlendirdik.
Evet.
Türkiye'de dindarlık araştırmaları değerlendirdik. İşte SETA'nın bu Gezi Gençliği ile ilgili yaptığı araştırmayı değerlendirdik. Bir takım başka merkezlerin yaptığı araştırmaları değerlendirdik. Burada bizim bu konulara ben çok fazla eğilmediğimizi düşünüyorum. Yani çok böyle sık bu konularda bir algı çok ölçülmediğini düşünüyorum. Buna katılır mısınız? Bir de bunlar bir manipülasyonu da içerir mi? Yani Avrupa'daki işte bir ara George Soros'un bu tür böyle manipülasyonlarından bahsediliyordu. Evet. Türkiye'deki işte uzantısı bir takım vakıflarla bazı araştırmaları manipüle ettiği söyleniyordu. Bu konularda ne söylemek istersiniz? Bunlar gerçeği
şimdi
yansıtıyor mu?
Yani? Tabii şu var ya, aslında araştırma önemli bir şey. Yani bir toplumun teamülünü öğrenmek önemli bir şey. Yani bu gençlik araştırmasında olduğu gibi.
Evet.
Biz eleştirel bakıyoruz ama öte yandan da hakikaten bu gençlik kitlesel olarak nereye doğru gidiyor? Yönelimleri nelerdir? Bunları tespit etmek, buna göre bir takım düşünmeler peşine gitmek, düşünmek, bu sorunlardan onları kurtarmak için yaklaşımlar geliştirmek, yollar bulmaya çalışmak önemli. O nedenle bizim bu araştırmalara karşı reddiyeci davranmamamız gerekiyor. Araştırma yapmak önemli bir şey. Türkiye'de bahsettiğiniz grupların araştırma merkezleri tarafından yapılan çeşitli manipülasyon içerikli araştırmalar var. Mesela Binnaz Toprak tarafından 2008 yılında muhafazakarlık araştırması yapıldı. Bu muhafazakarlık araştırmasını detaylı olarak okumuştum ben. Ve orada açıkça belli bir grubun sadece merkeze alınıp o grubun bakış açısıyla muhafazakarların
endişeli modernler diye bir kavram hatta
dolayısıyla bir manipülasyon yönü var bu araştırmaların. Ama tümüyle manipülasyondan meydana geldiğini söylemek de zor. Fakat biz derken herhalde muhafazakar kesim dediniz.
Evet.
Oradan da bakmak gerekiyor. Son zamanlarda neredeyse her ay İstanbul'da içinde strateji kelimesinin geçtiği şeyler kuruluyor. İstanbul
Düşünce
Stratejik
Araştırma
Merkezi, İstanbul Stratejik bilmem ne merkezi gibi. Bu şunu anlatıyor. Bir yandan hakikaten bu tür araştırmalara ihtiyaç var, talep var. Bunları insanlar önemsiyor. Dolayısıyla bir sosyolojiye dayanıyor. İkincisi ise bunların çoğunu, yani yapanları tanıyorum bir biçimde, biliyorum. Siyasi rant için yapıyorlar bunu bizim camiamızdan açıkçası. İşte siyasi merkeze yakın olmak, işte bir takım siyasi geleceklere yatırım yapmak için bunları yapıyorlar. Ve sonuçta bunlar ciddi anlamda hiçbir araştırma yapmıyorlar. Bir takım projeler alıyorlar. Bu projeler de çok yüzeysel ve geçici. Bunların peşinde koşuyorlar. O nedenle muhafazakar kesimin ciddi anlamda araştırma merkezlerine sahip olmaları gerekir. Yani literatür anlamda araştırmaları yapan bir takım yerler var. Yani işte fıkıh üzerinde, tefsir üzerinde, hadis üzerinde uzmanlaşan, Arapça öğreten, bu alanlarla ilgili seminerler düzenleyen çeşitli araştırma merkezleri var. Bunda belli bir seviyeye de gelindiğini görüyoruz. Güzel. Ama öte yandan Türkiye'nin işte dinle ilgili sorunlarını, gençlik sorunlarını, aile sorunlarını, kadın meselelerini, bunlarla ilgili objektif olarak araştırma yapan, bu konuda kamuoyunu bilgilendiren araştırma merkezlerinden bahsetmek zor. Ya tamamıyla dediğimiz gibi siyasi angajmanlar içinde varlıklarını sürdürenler var, çok ya da geçici, bir bilimsel temele sahip olmayan, çok gelip geçici olan şeyler var.
Evet.
Ama Avrupa'da, Batı dünyasında yüzyıllara varan geleneklere sahip araştırma merkezleriyle karşılaşıyoruz. Yani mesela bir ara bakmıştım, Barış Araştırmaları Merkezi Londra'da 1800 bilmem ne tarihlerinde kurulmuş. Yüzyılı geçiyor yani.
Evet.
İşte Carnegie Foundation Amerika'da bilmem ne kadar süre büyük geniş bir bilim adamları network'uyla çalışmaları yürüten, yayınlar yapan, çalıştaylar yapan, araştırmalar yapan, bilimsel bir çevre oluşturan, ürettiği bilgiyle dünya üzerinde etkide bulunan bir merkez. Bunlar belli ölçülerde politik amaçlar taşımıyorlar mı? Taşıyor olabilirler. Yani
mesela Nobel bu konuda fakat, Nobel Araştırmaları evet, merkezi. Konuda hep
ama
konuşulur.
Sonuçta ne kadar çok konuşulursa konuşulsun.
Ama bir prestiji de var.
Yani Nobel'i alan insanların da bir niteliği var evet, yani bu. Evet. Ne kadar tartışırsak tartışalım. Evet, evet. Dolayısıyla işte Chatham House mesela Türkiye'de son 2-3 senedir eleştiriliyor, tartışılıyor. Ama Chatham House'da tartışılmadan biliyordum ben. Bazı yayınlarından yararlanıyordum. Çok nitelikli, demokrasiyle ilgili, özgürlüklerle ilgili yayınlar yapmış, araştırmalar yapmış bir merkez yani.
Evet.
Bu daha geniş bakmak gerekiyor evet, bu kuruluşlara bakarken. Türkiye'de de yani buna benzer bir iki kuruluş vardı ama onlar da bir süre sonra durdular yani. Enteresan bir biçimde, isimlerini vermeyelim reklam olmasın evet, diye. Yani dünyada da kabul görmüş, 10 yıllık bir çalışma süreciyle istikamet sahibi olmuş bir araştırma merkezi. Ondan sonra yokluklara
Türkiye'de
karıştı.
Türkiye'de biraz bağımsız olmak da zor herhalde.
Evet hocam. Yani bu yani
taraf olmanız gerekiyor.
Yani halbuki şeyde de ya Avrupa'da da bunları finanse eden güçlü sermaye çevreleridir yani. Bilim adamlarının parası yok ki kendi kendilerine araştırma yapsınlar yani.
Evet.
Hükümetlerdir, devletlerdir, siyasi çevrelerdir, lobilerdir, vakıflardır yani.
Evet. Hocam değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Kıymetli dinleyicilerimiz, efendim uzun bir aradan sonra Kırkambar tekrar başladı. İnşallah haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.